Ayrım 11, Uzun Yol, Bernard Muatesi'ye, sayfa 94. Ehlileşen kuzgunum geri geldi. 160 gram ciğer ezmesini bir saatten az bir zamanda iki postada yedi. Bana kalırsa 80 gramlık bir kutuyu daha götürebilir. Nasıl oluyor da az bir zamanda bu kadar kuvvetli bir gıdanın 180 gramını yuvarlayan bu kuş, hiçbir şey göremediğim bu denizde 200 gram olduğunu tahmin ettiğim günlük normal rasyonunu bulabiliyor. Bir de en fazla 1,5 kilo gelebilen bir kuzgun, günde birkaç yüz gram yiyecek götürdüğüne göre ağırlıkları 10 kilo civarında olan albatroslar için ne demeli? Ayrıca bu yüksek enlem kuşlarının bir tanesinin gagalarını suya daldırıp bir şeyler yediğini hiç görmedim. Neyle beslendiklerini ve nasıl beslendiklerini doğrusu bilmek isterdim. Acaba bir tür uçan plankton mu var? Tropiklerde uçan balıklar var da. Bu sorunun cevabını bulmanın basit bir yolu, bir tanesini iğnenin ucuna peynir bağlayarak yakalayıp içinde ne olduğuna bakmak için karnını yarmak. Tabii ki dalga geçiyorum. Zira ölümün eşiğinde bile olunsa bir deniz kuşunu öldürmenin doğaya karşı işlenen bir suç olduğuna şimdi inanıyorum. Ama hep bu görüşte olmamıştım. Epey bir martı, karabatak yemişliğim var hayatta. Hatta bir pelikanla penguenleri de, yalnız katiyen denizdeyken değil. Gündüz oluyor, gece oluyor, sonra tekrar gündüzler ve geceler. Deniz ufka kadar dümdüz. Güneybatıdan gelen uzun ölü denizler bile uykuya daldı. Bazen hafif bir esinti bir ya da iki saatliğine durgun havanın yerini alıyor. O zaman etrafımdaki her şey sanki gerinip esniyor. Joshua yeniden yolunu tutuyor. Kuşlar da yeniden uçmaya başlıyorlar. Sonra yeniden durgunluk yerleşiyor. Floku indirmeme gerek yok. Çünkü yalpa bile olmadığı için trinketin ıstralyasına sürtünüp yıpranmıyor. Normalde durgun havalar hem denizci hem de tekne için ölümcül olur. Burada hayır, öyle değil. Zira deniz hırçın değil ve bütün gün güneş var. Her şey hava alıyor, her şey güneşe doyuyor, her şey yaşıyor. Rüzgarın olması harika bir şey. Ne zamandan beri sürdüğünü bilemezseniz rüzgarsızlık da harika. Geçmedi hala. Tıpkı sayfalarını devamlı çevirmekten bıkılmayan koca bir resimli roman gibi bir şey. Rüzgar yeniden çıkacak. Kuşların bilmediğim bir şeyden dolayı havalanmaları gerektiğini anladılar. Ben de dün akşamdan yıldızlara bakarak hissettiğimi sanıyorum. Pırıldamaları son zamanlardakinden fazlaydı. Barometrede biraz düştü. Yarım kalmış bir sayfa daha açılacak. Ziyanı yok. Kuşlarımın sonunu getiremedikleri sayfaların yerine yeni sayfalar açmak için rüzgar yeniden gelir. Bundan bir müddet önce uzun rüzgarsız havalar zamanında bir geceydi. Ranzamda yatıyordum. Hafif yalpada biraz ses yaptıkları için ana yelkenle mizanayı iyice bordalamak üzere yukarı çıkmıştım. Mehtap ilk çeyreğinde göğün tam ortasındaydı. Teknenin birkaç metre arkasında suya konmuş üç kuzgun uyuyorlardı. Ben manevra yaparken yerlerinden kımıldamadılar. Onları ben uyandırdım. İkisi titreşerek silkindiler, üçüncüsü tüylerini düzeltti. Tam aşağı inmeye hazırlanıyordum ki onları öyle süslenir görünce kıç tarafa yaklaşıp onlarla yavaş sesle öylesine konuştum. Hepsi bordaya gelip yanaştılar. Halbuki sihirli sözcük falan söylememiştim. Çok yavaş konuşmaya devam ettim. Kafalarını bana doğru kaldırıyorlar, arada bir ancak duyulabilecek bir ses çıkararak sağa sola yatırıyorlardı. Sanki bana cevap veriyor, onların da beni sevdiklerini söylemek istiyorlardı. Belki peyniri çok beğendiklerini ilave etmek istediler. Ama ben bu düşük sesli konuşmada yiyecek hikayesinin dışında çok daha içe dokunan bir şeyler olduğunu adeta tensel duygularla hissettim. Benim sevgime karşılık veriyorlardı. Aşağı inip bir parça peyniri küçük küpler halinde doğradım. Yukarı çıktığımda biraz evvelki gibi teknenin 2-3 metre arkasındaki yerlerini almışlardı. Sessizce dümen yekesinin yanına geldiğimde yaklaşmadılar. Ama onlarla yine alçak sesle konuşmaya başlar başlamaz, arkalarında mehtapta aydınlanan bir iz bırakarak hiç kiyu kiyu yapmadan bana doğru yüzdüler. Peyniri elimden yiyebilmeleri için güverteye uzandım. Peyniri kavga etmeden alıyorlardı. Bana öyle geliyor ki yine tensel bir duyguyla hissediyorum ki peynirden ziyade benim elim onları cezbediyordu. Onları okşamak, en azından okşamayı denemek istedim ama cesaret edemedim. Belki şimdilik daha erken olacaktı. Biraz daha beklemek gerekebilirdi. Hiçbir şey için acele etmemek, zorlamamak. Görünmeyen titreşimlerden oluşan dostluk dalgaları nihai olgunluğuna kavuşsun. Tabiattan daha hızlı gitmeyi istemekle her şey berbat edilebilir. Rüzgar yeniden çıktı. Kuşlar rüzgarsızlık öncesindeki gibi mavi gökle mavi deniz arasında süzülerek uçuşlarına yeniden başladılar. Kuzgunlar verdiğim yiyeceklerle artık ilgilenmiyorlar. Ama ufak bir neşe titremesiyle cevap veriyorlar. Benim çağrımı hatırladıklarını gösteren kanatlarıyla yaptıkları bu hareketi sevdim. Sen bizim dostumuzsun, sen bizim dostumuzsun. Ama biz hep günle geceyi ararız. Bırak bizi, kuzgunluğumuzu yapalım. Sen bizim dostumuzsun. Bırak hep günle geceyi arayalım diyorlardı. 10. kısım, uzun yol. Rüzgar dünden beri iyi dayandı. Malamoklarla albatroslar bana karşı hep kayıtsız ama kendi aralarında dostlar. Ümit burnundan beri bir veya en fazla iki gün kaybolan karnı kül renkli irice olanı beni hiç bırakmadı. O da beni seviyor. Biri dışında bütün kuzgunlar yok oldular. Onu da birkaç gün daha görebileceğim. Sırası geldiğinde o da kaybolacak. Demek ki kuzgunların yaşam alanı daha batıda. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Liuvin burnu şimdi 450 mil kuzeyde ve Joshua 42. paraleli yeni geçti. Buralarda artık rüzgarsız kalmaz. Liuvin burnundan Tasmanya'ya kadar Güney Avustralya'yı kapsayan genel haritayı çıkarttım. Büyük bir etabın son kısmını gösteriyor. Gözlerimin önünde uzanan bütün Avustralya'ya bakıyorum. Plajları, güneydeki büyük körfezinde yüzlerce ada provada, şimdilik çok uzaktaki Bass Boğazı, karanın içlerindeki tuzlu gölleriyle hepsini görüyorum. Detayları gösteren haritaları da çıkarttım. Sağduyu, hakiki akıl diyor ki Avustralya ile Tasmanya arasındaki tehlikeli Bass Boğazı'nda geçen gemilere veya balıkçılara haber ulaştırmak üzere karaya yaklaşmaya cesaret etmemek için bütün bunları denize salla gitsin. Orada mutlaka birilerine rastlarım. Ama akıntılarla kayalar arasında geçecek seyir yüzünden hele bir de sis olursa sinirler yıpranacak. Bir yandan da ailemle dostlarıma her şeyin yolunda gittiğini bildirmek, onlara kuşlarla yunusları, rüzgarlarla rüzgarsız günleri anlatmak da isterdim. Bir yandan da küçük siyah kargo gemisini de hatırlıyorum. İşte hep tedbirli olmakla bizi diğerlerine bağlama isteği arasındaki bitmez tükenmez mücadele. Ümit burnundan önce yaptığım gibi seyir defterimin sayfa sayfa resmini çektim. Yine de korkuyorum. Kargo gemisiyle aldığım riske değip değmediğini bilemiyorum. Uzun iş diye plastik torbaları Sunday Times'a ulaştırmamış da olabilirler. 140 mil, sadece 110 mil, 123 mil ve biraz da güneş var bugün. Kuşlarla geçirdiğim uzun rüzgarsız günlerde yaptığım iki küçük yelkenlinin son rötuşlarını yapıyorum. Büyüğü yaklaşık 1.20 metre bir katamaran. Ta Tahiti'den beri Joshua'nın baş altında taşıdığım çok hafif bir ağaç olan Burao sopasından imal edildi. Dipnot, Burao ilkel kabilelerin dallarından etek yaptıkları çok yumuşak bir ağaç. Seren armalı, siyah, uzaktan görünebilen, beyaz flow'unda mesaj yazılı. Öbürü 60 santim bir keç. Bir klegeçel parçasından sandviç şeklinde iki kontür plak arasına koyarak kesildi. Karina şekli hiç de fena olmadı. Tepeye giden bir floku, bir de omurgası var. Her ikisinin de güvertesine birer plastik şişe bağlı. İçlerinde seyir defterinin kopyalarıyla bulanlara bu mesajı gereken yerlere iletmelerini rica eden ve kendilerinin yeni yılını kutlayan bir mektup. Arada sırada Noel Baba'ya inanmasaydık yaşam bayağı hüzünlü olurdu. Dipnot. Editörün notu. Mesajları taşıyan bu iki maket bir yıl sonra Tasmanya ve Yeni Zelanda plajlarında bulunup çok iyi okunabilir durumda sahiplerine ulaştırıldı. İdeali Plymouth'tan çıkarken küçük teknelerden yanımıza bir sürü almak olurmuş. Lois'le ben de Ümitburnu Avustralya ve Yeni Zelanda geçişlerinde flotilla halinde seyir defterlerimizin fotoğraf filmlerini gönderebilirdik. İskele kontrada dümeni bağlı yarım gün aralıkla suya bırakarak hem de karaya hiç bulaşmadan birçok hedefe atış olurdu. 169 mil ve güneşin etrafındaki taç, dipnot, güneşin veya ayın etrafındaki taç, yağışı haber veren sirrostratusların olduğunu gösterir. Taç hep 22 derece olur ve ondan daha küçük olup kötü hiçbir şey ifade etmeyen hale ile karıştırılmamalıdır. 180 mil ve yağmurdan sonraki büyük gökkuşağı, 154 mil ve bir sürü sirrus bulutu ama hala fırtına yok. Yakında bir hafta olacak, barometre yazıcısı dönüşlü titremeli çizgiler çiziyor. Sanki Hint okyanusu tanrıları öfkelerini şimdilik tutuyorlar. Bazıları şuna bir sopa çekelim derken, ötekiler bırakın şu kırmızılı beyazlı küçücük tekneyi, rahat bırakın. Görmüyor musunuz ki iceberglerimizi yiyecek hali mi var diyorlar. Yukarıda tanrılar arasında hararetli münakaşa, Sirrusler, taç ve gökkuşağı darbeleri şeklinde geçiyor. Karina'dan akıp geçen suyun sesini dinliyorum. Barometre yazıcısının titreşimlerine rağmen tek düze gelen esas güneybatı kaba dalgalarını hissediyorum. Bütün dikkatimle göğün niye bu kadar hırçın olduğunu açıklayacak olan kuzeybatı ikincil kaba dalgalarını algılamaya çalışıyorum. Siyam körfezindeki balıkçılarla geçirdiğim Hindi Çin'indeki çocukluğumda reis derdi ki, kaba dalgayı kemerenin iki parmak gerisinde tut ve rüzgarı pruvaya bakarken hep sol kulağının arkasında hissetmelisin. Ay ufkun bir büyük bir de küçük karış üstündeyken ya da şu yıldız ayı örten buluttan bir kol boyu ötedeyse deniz fosforlu ve sakin olur. O zaman adanın rüzgar altında oluruz. Siyam körfezindeki jonklarda pusula yoktu. Ben de Akdeniz'de yelken okulunda ders verirken kursiyerlerime pusula kullandırtmazdım. Porcoeruya'dan Kalbi'ye giderken 110 rotası tutmak yerine mürettebatı Mistral'in kaba dalgalarını kış tarafın çok az sancak omuzluğundan alarak dümen tutmalıydılar. Gece ise kutup yıldızı İskele Kemere'nin bir küçük karış gerisinde tutulmalıydı. Şayet ortada ne kaba dalga ne de yıldız görünüyorsa o zaman elde ne varsa onunla yetinmeliydi. Bana göre bir yelkenlerin içindeyken ucu mıknatıslı bir iğneye takılıp kalmak hareket ettiği görünen ve görünmeyen gerçek evrene katılmayı önlediği için öyle istiyordum. Önceleri Batı dünyasının kutsadığı pusulayı neden reddettiğimi anlamıyorlardı. Buna karşılık zaman içinde tekneyle birlikte gökyüzünden ve denizden bahsedildiğini de duymaya başladılar. Kara eski denizcilerin gördüğü gibi ufuktan mavi mtrak olarak meydana çıktığında içlerinden bazıları modern dünyanın şiddetle kapı dışarı etmeye çalıştığı ilahlara bizim kesin tekniklerimizin biraz açık kapı bırakması gerektiğini fark ettiler. Rüzgar, deniz, ayın tacı, gökkuşağı, kedi bıyıklı sirrüsler, çalkantılarla suyun mırıltılarında bir sürü endişe veren şey ama ümit de veren. Dümen suyu doğu istikametinde hep daha da ileriye uzanırken ben ikincil karayel dalgasını algılamaya çalışıyorum. Günün birinde resiflerle kayalıklar serpili bin adalar denen takım adalardan geçerken Endonezya'nın küçük bir limanında bir Çinli jonkunun Jakarta'ya yük yüklemeye hazırlanışını seyretmiştim. Tai Kong yükü yükledikten sonra 3 gün daha orada kalmıştı. Çömelmiş, maddi olmayan güçlerle duygu ve düşünce birliğine girmiş, hiç konuşmadan gökle denizi seyrediyordu. Sonra jonk ne pusula ne harita, mutidil bir rüzgarda apaz seyri için demir aldı. Onun Asya tanrıları tarafından bodoslamasının iki yanındaki koca koca gözlerle korunduğunu hissettiydim. Plymouth'tan çıkalı yakında 4 ay olacak. Seyahatimin uzaklara olacağını biliyordum. Ama deniz ve havanın elle tutulmaz, gözle görülmez nirengi noktaları arasında çok daha uzaklara gidebileceğini bilemezdim. Şimdiden kah sıkı rüzgarlar, kah palpa liman havalar, fırtınaların peşinden gelen rüzgarsızlıklar, rüzgarsızlıkların arkasından gelen hafif esintiler. Sonra yeniden yalpa ve kuvvetli rüzgarlarla geçen gökyüzü ve yıldızlarla 4 ay. Şimdi de sirruslerle denizin gürültüsünden bir fırtına tehdidinin sesini dinliyorum. Siam körfezindeki Jonkum'un zamanında ona Taikong olmak için çok gençtim. Taikong'un tanrılarla temasa geçmesi ve onları yüzlerinden okuyabilmesi için mutlak bir sükunete ihtiyacı vardı. Bu yüzden mürettebat o esnada kendisiyle katiyen konuşmazdı. Yemek zamanı mürettebat iyi havada baş tarafa, deniz olduğunda da dumanı tüten pilav kazanının etrafında teknenin ortasında toplanırdı. Ama Taikong'un tanrılarla alışverişini bozmamak için hep ondan uzakta, yüksek sesle konuşmadan dururlardı. En küçük Micho pilav kasesine kış tarafa gidip saygılı bir şekilde 2 eliyle tutarak ona sunardı. Daha sonra bir gölge gibi yalın ayak süzülerek diğerlerinin yanına dönerdi. Hız ortalaması bayağı yükseldi. Dümen suyu iyice uzadı. Liubin burnu şimdi çok geride. Tasmanya Pruva'da çok da uzak değil. Bu son günlerin ritmiyle bir haftadan önce varacağız. Bana yukarıda rüzgarın kızgın olmadığını söylemek için sirrusler tekrar alçalmaya başladığına, yıldızlar da daha az pırpırladığına göre fırtına çıkmayabilir. Rüzgarlar atmosferin üst katlarında kuvvetli olduğunda aynı ısıda olmayan hava katmanlarında önemli yoğunluk farkları oluşur. Bu yüzden yıldızlar artan kırılmanın ışığı saptırmasından normalden daha çok pırpırlarlar. Dolayısıyla yükseklerdeki rüzgarın büyük şiddete ulaşması genellikle her zaman pertürbasyonun yaklaştığına, en azından havanın kararsızlığına işarettir. Havanın çok güzel olduğu bir gece bir balıkçı Taikong'u bana yıldızların pırpırladıklarında neden rüzgarı anons ettiklerini anlatmıştı. Çünkü yukarıda rüzgar vardı. Tıpkı mumun alevine üfler gibi yıldızların zayıf alevlerine üflüyordu. Bu yüzden yıldızlar sallanıp duruyordu. Rüzgar ne kadar kuvvetle eserse essin, onların en aşağıdakilerini bile söndüremediği için kızıyor, denizin üstüne inip hırsını denizden alıyordu. Ufka yakın yerdeki yıldızlar, rüzgarın kızgınlıkla artan şiddetine dayanamazlar. Ama bir tanrı bu alçaktaki yıldızları koruyordu. Ufuk tanrısı olmasa rüzgar onları tek tek yok ederdi. Sonra da yüksekteki yıldızları sıraları gelince yok etmek için yere yaklaşmalarını bekler. İnsanlar da yıldız kalmadığı için yaşayamazlar. Çok sonraları öğrendim ki ufka yakın yıldızlar yüksektekilerden daha çok pırpırlıyorlar. Çünkü onlardan gelen ışık çok daha büyük miktarda hava tabakasını aşıyor, dolayısıyla daha çok kırılma oluyor. Bilimin insanlara füzelerle yıldızlara ulaşma imkanı vereceğine inanıyorum. Daha çok da benim onlara bir mum ve rüzgarla gitmemi sağlayan eski doğuya inanıyorum. Doğduğum Asya'nın tanrıları arasında yolunu bulup da serüvenini tamamladığında Joshua'nın baş tarafına siyah beyaz kocaman bir göz resmi yapacağım. Tasmanya Yıldız Karayel istikametinde yaklaşık 200 mil ya var ya yok. Gökyüzü alçak bulutlarla kaplanıyor. Bu da fazla olmayan rüzgarla çisenti demek. Şişeleri taşıyan 2 küçük yelkenlimi denize salıyorum. Güneye doğru gidiyorlar ama orada kimseler yok. Biliyorum ki zamanı gelince rotalarını kuzeye, karaya doğru çevirecekler. Deniz oldukça sakin. O yüzden onları uzun müddet gözlerimle izliyorum. Avustralya'nın bir plajında birinin onlardan birini uzaktan gördüğündeki sürprizi kafamda canlandırıyorum. Sonra yaklaştıkça oluşan hayretini, gördüğünde peri masallarına benzetişini. Daha sonra küçük yelkenlinin denizler ötesi bir sahilden geldiğini düşünerek heyecandan boğazının düğümlenmesini. Hafif esintide az bir yağmur yağıyor, rüzgar ılık. Avustralya çöllerinden geliyor. Eğer görüş mesafesi iyileşmezse Hobart'ta haber ulaştırmaya çalışmaktan vazgeçmek gerekir. Tasmanya'nın güneyi kıyıdan açıktaki kayalıklar yüzünden tuzaklarla dolu. Kuzeyde Bas Boğazı görüş zorluklarında kayalıkların çokluğu yüzünden ondan da beter. Üstelik yeni ay zamanında olduğumuzdan gelgit akıntıları çok kuvvetli ve geceler çok karanlık. Benimkiler acaba kaç zamandır habersiz? Küçük Şilet Ümit burnunda aldığı koliyi yerine ulaştırdı mı? Hiçbir şey bilmiyorum ve arkadaşlarımdan da bir haber alamadım. Buna rağmen 4 aydır teknemde yalnız başınayım, keyfim de yerinde. Bu sabah bir kutu ciğer ezmesi verdiğim yalnız martı gibi bulutlarla, dalgalarla, güneş ve yıldızlarla, denizin her yerde olan ve hiçbir yerde olmayan görünmez nirengi noktalarıyla yapayalnızım. Sahiden bu sabah mıydı yoksa dün sabah mıydı? Hatırlamıyorum bile. Şimdi karinaya çarpan suyun sesini dinliyorum. Bir sabah vaktiydi. Çünkü kemere gerisinde bir yere konmuştu ve güneş yükselirken tüyleri sarı aşı boyası röflelerle bürünmüştü. Bir gece az kalsın okşamak üzere olduğum 3 Martı'yı hatırlayamadığım gibi. Ne zamandı? 2 hafta önce mi? 2 ay önce mi? Hiç bilmiyorum. Bildiğim tek şey beni sıcak tuttukları ve uzun müddet sıcak tutacakları. Gideli 4 ay oldu. Bu 1 hafta da olabilir, 1 yılda. Bana göre hep aynı şey. Zaman boyut değiştirdi. Dışarıda bu bölge için çok sakin bir denizde yağmur çiseliyor. 3 kuvvet, kararlı bir rüzgar. Joshua'yı 6 notla çektiriyor. Sigaramın dumanıyla dolu, kameramın içi sıcak, güzel. Yağmur güvertede hissettirmeden çiseliyor. Sesi pilotaj yerinin üstündeki ince şeffaf kubbede başka bir notada duyuluyor. Yalpa ancak hissedilebiliyor. Adeta bir atolde, etraf sakin, demirde gibiyiz. Önceden kalan yorgunluk, çok da zalim olmayan fırtınalar, rüzgarsız günler, denizin ortasında birbirini bulan deniz cırcır böcekleri, yiyecek arayan kuşlar, siyahlı beyazlı yunuslar, yine kuşlar ve yorgunluğun geçtikten sonraki büyük mutluluk. İşte Hint Okyanusu'nun bana verdikleri. Bu akşam uykum yok. Etrafımı çevreleyen sükuneti soluyorum. Sular yelkenlerden akarak kovaları dolduruyor. Çözmediğim birinci camadanın torbaladığı yere biriktikçe hafifçe kalkan bombanın birden boşaltmasıyla çıkan sesten anlıyorum. Jerrycan dolmak üzere, yakında onu tanka boşaltacağım. Aslında Atlantik'teki Porto Nuvara kadar suyum var ama tanka boşaltmaya devam ediyorum. Sadece dolduğunda bırakacağım. Galapagoslardaki ıssız Barrington adası gözümün önüne geliyor. Yağmur yağmadığı için terk etmek zorunda kalmıştık. Birçok şey vardı. François ile beni Barrington'ın foklarına, kuşlarına bağlayan ama yarım jerrycan suyumuz kalmıştı ve ertesi gün yola çıkacaktık. Sonra gökyüzü kümülüslerle kaplandı ve yağmur mevsiminin ilk fırtınası o gece indirdi. Branda'dan akan suların kovaları doldurup adayla bağımızı sürdürmemize bir mucize seyreder gibi baka kaldıydık. Petrol lambası kabini uzaktaki bir yıldız gibi şefkatle aydınlatıyor. Hem uzak hem de yakın bir yıldız gibi. Her şeyin esas ağırlığını, tam değerini teslim ediyor. Özgürlüğümün mucizesinden de öte bir şey. Çoğu zaman içimde hissettiğim bambaşka bir duygu bu. Denizi dinliyorum, rüzgarı dinliyorum, yağmurla konuşan yelkenleri, denizin gürültüsünde yıldızları dinliyorum ve uykum yok. Balsadan yapılma salıyla evrenin ortasında, Pasifik'te denizle aylarca tek başına Williams Willis'i düşünüyorum. Bazen varlığının bütün duyarlılığıyla ezgiler duyuyormuş, ben de epeydir duyuyorum. Belki de budur uzun yol. Ama Tasmanya geçişinde bunları ne dile getirebilir ne de hissettirebilirdim. Yıldızların bana sordukları sorularla karşılaştırıldığında kara çok uzakta. Onlara kuşlu, rüzgarlı, denizli, günlük olaylarla ufak tefek problemlerden bahsettiğim ilk seyir defterimden başkasını veremezdim. Esas defter denize, göğe yazılı, başkalarına verebilmek için fotoğrafı çekilemez. Aylardır etrafımızı çevreleyenlerden peyderpey oluştu. suyun karinaya vuran sesi, yelkenlerden kayıp giden rüzgar, tekneyle benim aramdaki bir sürü gizli sessizlik, tıpkı çocukluğumda ormanın konuşmalarını dinlerkenki gibi. 11. ayrımın sonu. Sayfa 102.